Ayrım 46.
Acaba Bayır'ın kendisini gözden çıkardığı dedikodularının gerçek tarafı var mıydı? Gerçekten Bayar ilk fırsatta yeni bir hükümetle Adnan Bey'i zora sokup yıpratmak, hırpalamak mı istiyordu? Mükerrem'i, Samet'i, Osman Şevki'yi, Şemi Ergin'i, İzzet Akçal'ı sık sık Çankaya davet edip ağız araması acaba bir gerçek devirme planının istihbaratı mıydı? Berin Hanım'ın endişelerim var diye 40 yıllık dostu Ethem hakkında ihanet ihtimallerini dillendirmesinde ne kadar isabet vardı? Kafasındaki soruların hiçbirine verilecek kesin cevap bulunamazdı. Meseleyi Ankara'da yerinde görmek ve çözümü Ankara'da bulmak istedi. Havaalanına doğru ayrılırken Teşvikiye Camii'nde yatsı okunuyordu. Yağmur hızlanmış, rüzgar şiddetini artırmıştı. Caddelerde sadece ıslak rüzgarın sürüklediği mevsim yaprakları vardı. Çınarlar boyun bükmüş, iri gövdelerinin sabrıyla ayakta kalmaya rıza göstermişlerdi. Hiç akılda yokken iştiraki üncü müesserin canlılığını duydu. Sanki yanındaki koltuğa oturmuş Adnan Bey'i hesaba çekiyordu. Müesser serbest fırkanın kapatıldığı akşam Adnan Bey'le karşılaşmış ve üzüntülü bir sesle geçmişteki tartışmayı hatırlatmıştı. O üzüntülere dönmemek için alttan alan bir sükunetle seslenmişti. Üzülmeyiniz Adnan Bey, içinizdeki cevher mutlaka bir gün varlığını fark ettirecektir. Müesser'in gözlerinde Thales'in tohum ve toprak vuslatını anlatan bilgeli tebessümü vardı. Biraz daha sıcak bir dille gerçek niteliğinin farkına vardığı bir Adnan Bey tarifi vermek istemişti. Karşınızdakilerin iyi veya kötü olup olmadıklarının önemi yoktur. Sizden kimseye kötülük gelmeyeceğini bilmeleri onları yanıltacaktır. Müesser bu sözleri söylerken topçu Fuat'ın koynunda öğrendiği düşünce disiplinini aktarmış ve Fuat'ın ruhuna bir fatiha okumuş gibi sevinçli gülücüklerle Adnan Bey'i cesaretlendirmişti. Siyasette yüceldiğiniz an sizi sevdikleri değil, sizden korktukları andır. Talihinizi zorlamayınız. Topçu Fuat bütün gece Lenin'in diyalektik anlayışını anlatmış, sonra birden keskin bir dönüşle Machiavelli'ye gelip hükümdarın varlığındaki kudret kaynağının tarifini vermişti. Bir hükümdar için sevilmekten çok korkulmak daha önemlidir, demişti. Topçu Fuat siyasette yücelmenin başladığı anın bu olduğunu söylüyordu. Müesser asıl hükmünü verecek noktaya gelmişti. Siyasetin yücelme anı için verdiği tarifin terbiyesini anlatmak istedi. Adnan Bey, tarihe bak. Onlarca siyasetname yazılmıştır. Ama hepsi istibdadın emrine verilmiştir. Demokrasinin siyasetnamesi henüz yok. Belki sana nasip olur. Adnan Bey bu tespitin önemini fark etmiş ve hiçbir müsamaha göstermemesi gerektiği konusunda rahatlamıştı. Aydın'a döndüğünde müesseri arayacak ve ona Fuad'ın bilmediği bir sırrını söyleyip borcunu ödeyecekti. Tekerlekler piste değdiğinde rahatladı. Ya Rabbi, bir daha böyle bir imtihandan geçirme beni diye içinden dua etti. Ankara'nın ışıkları sarı, bedbaht ve kurnazdı. Döneceğini sadece Ethem Bey'e bildirmiş ve gelişinin gizli tutulmasını istemişti. Buna rağmen karşılayanlar arasında Namık Bey'in bulunmasını yadırgadı. Sabah yaşadığı macera acaba tekrar mı ediyordu? Bu iki kişinin aralarındaki rekabet basit bir mevki merakı mı yoksa bir tertibe iştirak zaafı mıydı? Adnan Bey henüz karar vermiş değildi. Şehre dönerken Ethem ya da Namık Bey arabasını alması halinde diğerinin üzüleceğini ve bu tercihin kendisini ileride zora sokabileceğini düşünerek bütün ihtimalleri bertaraf etmek istedi. Sonra ararım, dinlenmek istiyorum. Şoför sert rüzgarın ve yoğun yağmurun altında önünü zor görüyor ve bir kazaya meydan vermemek için yavaş sürüyordu. Adnan Bey bu rahvan gidişten memnundu. Hadiseleri daha sakin tabiatla yeniden gözden geçiriyordu. Namık ve Ethem Beylerin böyle birbirine tavır takılmış haliyle kendisine fazla yardımcı olacağına ihtimal vermemiş, ikisini de dışarıda tutmanın isabetli olduğunu düşünmüştü. Kararının doğruluğundan memnun oldu. Adnan Bey eve girdiğinde Berin Hanım ile Mükerrem Sarıoğlu sohbet ederken görmüş, şaşırmıştı. Şimdi durup dururken Namık ile Ethem ihtilafına bir de Mükerrem'e katılıyordu. Bir an için kendi kontrolü dışında bir otoritenin hadiselere yön verip vermediği endişesine kapıldı. Daha ileri gidip kendisine karşı bir tertip olabileceği endişesini dahi hissetmişti. Bayar'la zaman zaman ihtilafa düştükleri oluyordu ama çaydan geçerken at değiştirilmeyeceğinin isabetini İttihatçı terbiyesinde yetişmiş Bayar'dan öğrenmişti. Bayar'ın böyle hassas bir noktada kendisini zaafa uğratacak yalnızlığa etmesine ihtimal vermiyordu. Mükerrem bir emrivakiyle davet dışında bir yerde bulunacak adam değildi. O halde Mükerrem'in gecenin yarısında kendi evinde bulunmasının bir mazereti olmalıydı. Adnan Bey itibarla karşılandı. Berin Hanım, küçük oğlu Aydın'ın gece yarısı ağır öksürük krizleriyle uyuyamamış olmasından endişeye kapılmış, gece hastaneleri ayağa kaldırmak yerine Aydın Devlet Hastanesi başhekimiyken tanıdığı Mükerrem Bey'i nazik bir lisanla hastalık hakkında bilgi almak için davet etmişti. Mükerrem Bey'in bu saatte evde olması bir siyasi ihtiyaçtan ya da nezaket dışı bir emrivakiden değil, müşfik bir annenin bir eski dost aracılığıyla çare aramasından kaynaklanmıştı. Berin Hanım üç kısa cümleyle durumu anlatmış, hastalığın ciddi olmadığını belirterek izin isteyip çekilmişti. Bu zarafet Menderes ailesinin yıllardır sürdürdüğü bir misafir nezaketiydi ve Berin Hanım bu konuda şimdiye kadar tek bir ihmalle aile geleneğini bozmamıştı. Adnan Bey yalnız kaldıklarında hal hatır bile sormadan Mükerrem Bey'e döndü. Şeyh Galip'in gazeli hafızanda mı? Mükerrem Bey gecenin bu saatinde böyle bir soruyla karşılaşmasına anlam veremedi. Gecenin yarısında bu eve bir hastalık telaşıyla evin sahibesi tarafından çağrılmıştı. Bu çağrılış ev sahibinin Ankara'da olmadığı zamanlarda kendisine gösterilen güvenin işaretiydi. Şimdi ev sahibi gecenin yarısında çıkıp geliyor, daha çocuğunun hatırını bile sormaya gerek duymadan bir hafıza sınavından geçirmeye meraklanıyordu. Cevap vermedi. Yüzünde bir asabi hayretin ifadesi okunuyordu. Masanın üzerine özenle hazırlanmış bir meyve sepeti yerleştirilmişti. Mevsim meyvelerinin en iyileri seçilmiş ve özenli bir el tarafından ayaklı bir gümüş kaseye dizilmişti. Amasya elmaları, Ankara armutları, Geyve ayvaları, ince kabuklu Finike portakalları, iri dilimli Bodrum mandalinaları, bir Sezan natürmortu gibi muhteşemdi. Bu zarif tablonun üzerine kızılaç olan çilli güzelliğiyle yapılacak üzümü konmuştu. Adnan Bey bir mandalina aldı. Sorusu hala kaldığı yerde duruyordu. Onu tekrarladı. Şeyh Galip'in gazeli hafızanda mı? Hangisi? Adnan konuyu değiştiriyormuş izlenimi bırakmak istedi. Biliyor musun, Namık ile Ethem beni karşılamaya birlikte gelmişlerdi. Sorun çözülmüştü. Mükerrem Bey Adnan Bey'in hangi gazeli dinlemek istediğini anladı. Hafızasına olan güvenini ispatlamak için matlaa beytini okudu. Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düştü. Dayanır mı, şişedir bu, rehi sengsare düştü. Adnan Bey mandalinasını soymuştu. Tam ortadan ikiye böldü. Yarısını Mükerrem Bey'e uzattı. Mükerrem Bey'in teşekkürüyle beliren o bir anlık sükunet içinde mahlas beytini okuyup gazeli tamamladı. Rehi Mevlevi'de galip bu sıfatla kaldı hayran. Kimi terki namuşane, kimi itibare düşkün. Evin vefalı hizmetkarı Ethem ve Namık Beylerin kapıda beklediklerini söylerken ürkekti. Adnan Bey haberin sevimsizliğiyle gerildi, sıkıntısını paylaşmak istedi. Biliyor musun doktor, ihtiras müddeti ve şiddeti bakımından bütün duyguların üzerindedir. Demokrat Parti grubu sıkıntılıydı. Milletvekilleri kuliste tedirgin dolaşıyorlar, yerlerini almadan küçük kaş göz hareketleriyle daha önce varılmış bir kararı doğrulamak üzere birbirlerini sınıyorlardı. Anlaşılan daha önceden bazı kararlar alınmış ve uygulamaya geçirmesi için fırsat beklenmişti. Grup toplantısına girildiği zaman bir mutabakat sessizliği vardı. Varılan karara göre grup toplantısı başlayınca İktisat ve Ticaret Bakanı İbrahim Sıtkı Yırcalı hakkında Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu'nun verdiği gen sorunun görüşülmesine geçilecekti. Planın yürümesinde bir güçlükle karşılaşılmadı. İbrahim Sıtkı Bey önergenin kabul edilmesiyle birlikte istifa ettiğini açıklamış ve hemen oturumdan ayrılmak istemişti. Kürsüden inerken Adnan Bey'e baktı. Adnan Bey'in yüzünde bu istifaya karşı bigane kalışın bütün hisleri sergileniyordu. Zira Ethem Bey sabahın erken saatinde Adnan Bey'i evinde ziyaret etmiş ve aldığı özel istihbaratla grup toplantısının nasıl geçeceğini kendisine anlatmıştı. Yaşananlar Ethem Bey'i aynen doğruluyordu. Adnan Bey, Ticaret Bakanı İbrahim Sıtkı Yırcalı'yı gözden çıkarmıştı. İbrahim Sıtkı Bey, Adnan Bey'in yüzündeki manzaradan rahatsız olmuş ama olayların nasıl gelişeceği endişesini de bildirmek istemişti. Yüz bulamayınca anlayınca Ethem Bey'e yanaştı. Adaşım, söyle seninkine, sıra kendisine geliyor. Adaşım sözü üzerine bakanlar kuruluna ayrılan bölümde oturanlar ne demek bu der gibi Ethem Bey'e baktılar. Ethem Bey'in özel istihbaratını kendileriyle paylaşmamış olmasının rahatsızlığı vardı. Böyle tehlikeli günlerde yalnız bırakılmış olmaları bakanlar kurulunu gerçekten rahatsız etmişti. Ethem Bey açıklama ihtiyacı duydu. Sıtkı Bey adaşımdır. Benim adım da İbrahim'dir. Evet, İbrahim Ethem. Sıtkı Bey meclisi terk ederken meclisteki Uğut'un bu gidişi protesto olmadığı hemen anlaşıldı. Sıtkı Yırcalı'nın istifasıyla bu fırtına dinecek gibi değildi. Kastamonu milletvekili Muzaffer Tanrıöver oturduğu yerden bağırdı. İş bu kadar ucuz değil. Ortakçıoğlu'nun önergesi bütün hükümet için kabul edilmelidir. Yırcalı'nın dediği çıkıyordu. Kürsüye çıkan her milletvekili Adnan Bey'e yükleniyor, onun efsanevi şahsiyetine saygı gösteriyor gibi davranarak açıkça kendisini muhatap alıyordu. Tanrıöver'in sözü açıktı. Muhterem başvekilim, etrafını temizle. Artık grubu denetim altında tutmak imkansızlaşmıştı. Milletvekilleri ayağa kalkmış, hükümetin istifa etmesini istiyorlardı. Bakanlar Kurulu bölümünden gelen en küçük itiraz sesi karşısında milletvekillerinin oraya yürüyeceği ve sesi tepeleyeceği açıktı. Bakanların yolsuzlukları tek tek sıralanıyor, böyle bir kadroyla Demokrat Parti'nin bir daha haysiyet iddiasında bulunamayacağı söyleniyordu. İnce bir ses bu uğultulu oturum içinde nasılsa bir yol bulmuş ve herkesin duyabileceği bir seviyeye ulaşmıştı. Menderes kürsüye. Adnan Bey kürsüye çıktı. Sesi biraz buruk, biraz kırgın, biraz sitemkar, biraz da ürkekti. Konuşmasına hangi duygunun hakim olacağını kestirmek mümkün değildi. Alttan alır gibi davranıyordu. Çok yumuşak üslupla konuşursa milletvekillerini şımartabileceği kuşkusuna kapıldı. Zor saatler geçirmekte olduğunun farkındaydı. Bugünü kurtarmak için takınılacak çok alçak gönüllü bir tavrın ileride sürekli aynı tavrın talebine dönüşebileceği endişesindeydi. En zor anın ilk cümleyi söylemek olduğunu biliyordu ve bütün cesaretini toplayıp en vurucu noktaya yöneldi. Ciddi bir siyaset ahlakına sahip olduğunu ve afaki iddialar karşısında İbrahim Sıtkı Yırcalı gibi sinip istifa etmeyeceğini söyledi. Sesinde bir şahsiyet iddiası hissediliyordu. Kendine güveni gelmiş, hatta artmıştı. İlk cümleden sonra sustu. Tepeden bakışın avantajıyla bütün grubu süzdü. Beklediği ölçüde alkış almamıştı ama dikkat çeken bir sessizlik vardı. Bu sessizlik bir sabırdı ve Adnan Bey bu sabrı zorlamaya niyetliydi. Böylece eski günlerdeki itibarının devam edip etmediğini görmek istedi. Hükümetin büyük gayretler gösterdiğini söylemeye başladığı anda eski uğultulu hava geri geldi. Grup çağrından çıkmıştı. Böyle konuşmalarla sükunet bulması mümkün değildi. İstifa sesleri yeniden yükselmeye başladı. Bir an için durakladı. Kavas'ın getirdiği küçük nota göz ucuyla baktı. Mükerrem Bey yolladığı notta bir küçük taktik önermekteydi. Başvekilim, lütfen adı şaibeli işlere karışan bakanların istifasını isteyin. Böylece zaman kazanırız, diyordu. Adnan Bey hemen taktiğini değiştirdi. Sesi daha gür çıkıyordu. Eğer dediği gibi ismi iddia edilen şaibeli işlere karışan bakanlar istifa ederse eski efsanevi otoritesine yeniden kavuşabilirdi. Hiç tereddüt geçirmeden aklına gelen etkili cümleyle kürsüden bağırdı. Grubun öfkesi haklıdır. Kim olursa olsun isimleri bu işlere karışan bakanları hemen şuracıkta istifaya davet ediyorum. Hiç kimsenin ummadığı anda bütün grubu şaşırtan bir manzara yaratılmıştı. Adnan Bey fırsatı ganimet bilmiş, Mükerrem Bey'in önerisiyle grubu avucuna alabileceği fırsatı yakalamıştı. Fatin Rüştü sert hareketle ayağa kalktı. Mükerrem Bey'in önünden geçerken durdu. Mükerrem Bey başını öne eğmişti. Sert bir lisanla doktoru hedef aldı ve gururlu bir ikazda bulundu. Ben haysiyetli adamım doktor. Ucuz oyunlardan hoşlanmam. Sonra daha sert sesle kararını açıkladı. İstifa ediyorum. Ardından Polatkan'ın sesi duyuldu. Ben de istifa ediyorum. Üç bakanın istifasıyla grubun sükunet bulacağı sanılıyordu. Ama beklenenler olmadı ve grup hükümetin üzerine yürümeye karar verdi. Mükerrem Bey yeniden uyardı. Kabas'ın getirdiği ikinci notta telaşsız bir el yazısı en uygun taktiği öneriyordu. Başvekilim, toptan istifa işinin görüşülmesini teminen 10 dakika kadar Bakanlar Kurulu toplantısı yapılmasını teklif ediniz. Salim karar için sükunete ihtiyacımız var. Adnan Bey tereddüt geçirmeden bu taktiği de uyguladı. Bakanların tek tek istifalarının temsil ettiği görev ciddiyetine uygun düşmediğini ileri sürerek kısa süreli bir ara istedi. Grup biraz sakinleşmişti. Yavaş yavaş kulise çekildiler. Bakanlar Kurulu toplantısı denen şey aslında kabinenin Menderes'e yakın 3-5 isminin bir araya gelmesiydi. Mükerrem Bey hiçbir telaşa meydan verilmemesini, bütün bakanların istifa etmesini ve Adnan Bey'in de kendi grubun takdirine sunmasını önerdi. Ethem Bey etkinliğini kullandı. Tartışmanın uzamasını istemiyordu. En makul teklif bu. Hemen aşağı inelim. Namık Bey kulisten haber göndermiş ve havanın çok gergin olduğunu bildirmişti. Adnan Bey dinlenmek, biraz kendini toplamak istiyordu. Namık Bey kulisin gergin olduğunu bildiriyor, biraz dinlenelim, aşağısı sükunet bulsun. Ethem Bey Namık Gedik'in taktiğinin önüne almak istedi. Adnan Bey'in önündeki dosyayı hızla kapattı ve kendisine uzattı. Hemen aşağı inin, sükunet ararken hiddet yaratmayınız. Grup toplantısı yeniden açılmış ve görüşmelere kaldığı yerden başlanması için başvekile söz verilmesi grubun oyuna sunulmuştu. Bakanlar Kurulu'na ayrılan bölüm bomboştu. Sadece Adnan Bey oturmaktaydı. Bütün bakanlar milletvekillerinin arasına dağılmak yerine meclisin yayla denilen en arka sıralarına çekilmişlerdi. İki hafta evveline kadar yaylada oturanlar Demokrat Parti mücadelesini birlikte yürüttükleri arkadaşlarıydılar. Büyük badirelerden geçmiş bu uğurda hapislerde çürütülmek istenmişlerdi. Şimdi yolları ayrılmıştı. Acaba haklı olan kimdi? Basına ispat hakkı tanınması ve iddiaların ispatı halinde eli pisliğe bulaşmış siyasetçinin mahkum edilmesi Demokrat Parti'nin sonunu mu getirirdi? Başvekilin böyle endişeli sözler sarf etmesinin doğru yanı var mıydı? Yoksa tam aksine ispat hakkı verilmesi halinde siyasetin elinin pislikten çekilmesi daha iyi değil miydi? Bunların hiçbirinin tartışılmasına izin verilmemiş ve ispat hakkı peşinde olanlar partiye ihanet ettikleri gerekçesiyle ihraç edilmişlerdi. Fuat Köprülü yukarıda dar kapsamlı Bakanlar Kurulu toplantısına katılmamış, ihraç edilen arkadaşlarıyla birlikte olmayı tercih etmişti. Ekrem Hayri Bey İzmir mücadelesinin Doruk ismiydi. Oğlunu bile bu uğurda kaybetmiş fakat asla bunu bir siyasi itibar vesilesi yapmamıştı. Fevzi Lütfi Manisa'da Demokrat Parti'nin ilahlaştırdığı siyaset adamıydı. İbrahim Ökten, Raif Aybar Bursa'da, Turan Güneş Kocaeli'nde, Fethi Çelikbaş Burdur'da, Ekrem Alican Sakarya'da, Muzaffer Timur Urfa'da, Demokrat Parti'nin haysiyet bayrakları gibi dalgalanmışlardı. Şimdi Demokrat Parti'yi sardığı söylenen pis işlere müsamahayla bakmaları kendilerinden nasıl istenebilirdi? Köprülü bu arkadaşlarının ikazıyla sarsılmıştı. Turan Güneş sanki bir sesle ikaz etmişti. Dikkat et hocam, bugün hatır değil vebal günüdür. Gir içeri ve bunu anlat. Adnan Bey kürsüdeydi. Konuşmasını yapmak üzere notlarını düzenlerken önüne küçük bir not daha geldi. Telaşla okudu. Mükerrem Bey aracılığıyla gönderdiği notta Berin Hanım mutluluğunu ifade ediyordu. Aydın sıhhat buldu. Endişeye mahal yok. Üşütmekten ibaretmiş. Allah sizi ve ailemizi felaketten korusun. Amin. Herkesin beşuş dediği çehrenin hatları birdenbire o gergin çizgelin sertlerini aldı. Adnan Bey'in sesinde rahatlık vardı. Hiç kimsenin hiçbir endişe hissetmeden dinleyeceği bir sessizlik yakalamıştı ve sükunet içinde konuşuyordu. Grup konuşmanın sükunetiyle yumuşamış ve arzulanan itaat havası yeniden hissedilmeye başlanmıştı. Adnan Bey bütün kabine üyelerinin istifa ettiğini ve kendisi hakkında istifa kararının da grup tarafından verilmesinin istendiğini açıkladı. Bütün bakanlar istifa etmişti. Demokrat Parti grubu rahatladı. Sert lisanla eğer şaibeli meselelerin üzerine gidilirse kabineyi düşürmenin mümkün olduğunu görmüştü. Adnan Bey de rahatlamıştı. Şimdi konuşmasının can alıcı bölümünü seslendirebilirdi. Bakan arkadaşlarımın bu Ali Cenap hareketleri karşısında ve partimizin dayanışma ahlakı içinde siyaset yapmasını sağlamak amacıyla bu karara uymanın benim için bir fedakarlık olduğunu biliyor ve kaderimi sizin oylarınıza terk ediyorum. Demokrat Parti grubu hayatının en dramatik sahnelerini yaşıyordu. Bütün bakanlar bir kalemde gözden çıkarılmış ama o bakanların sorumluluğunu üstlenen başbakan için bütün müsamaha fırsatları sonuna kadar kullanılmıştı. Grup bakanlara güvenmiyordu ama onu kuran ve yönetene büyük güven taşıdığını söylüyordu. Böyle bir çelişkinin itibar edilir tarafı yoktu ama karar verilmişti ve Menderes'in yeniden başbakan olması için gereken destek sağlanmıştı. Artık önemli olan yeni kabinenin yine Menderes tarafından kurulması değil, Adnan Bey'in efsanevi varlığının kabul edilmesiydi. Fırtına dinmiş, liman sakinleşmişti. Adnan Bey yeniden kürsüye çağrıldı. Çehre bir kere daha beşuştu. Şimdi karşı iltifatın zamanıydı. Demokrat Parti grubu Menderes'in tarihe gömülmesini engellemiş, isminin bir esatir gibi dolaşmasına fırsat hazırlamıştı. Karşı iltifatın ölçüsü bunu karşılayacak kadar güçlü olmalıydı. Adnan Bey'in sesi bu iltifata tebliğ ediyordu. Aslanlar gibi insanlarsınız. Siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz. Size layık olmaya çalışacağım. Grup ayağa kalkmış önderini alkışlıyordu. Gazi'nin cumhuriyete haysiyet kazandırdığı salonda şimdi hilafet davetiyle meydan okuyan bir başvekil vardı. Gazi Hazretleri'nin Aydın'ın Çakırbeyli çiftliğinden bulup Ankara'ya getirdiği, bu salona mebus olarak soktuğu Adnan Bey, 30 sene sonra onun en önemli devrimini meclis kürsüsünde deviriyordu. Ekrem Hayri Bey başını öne eğerek salonu terk etti. Fuat Hulusi Bey ile birlikte Yahya Kemal Bey'den dinlediklerini hatırladı. Adnan Bey'in Yahya Kemal ile tartıştıkları İslamiyet ve demokrasi bahsinin bütün sözleri hafızasının derinliğinden çıkmış, sanki bir gaye kuyusunun siyahlığına dökülmüştü. Başvekilin o gün söyledikleriyle bugün tartıştıkları arasında hiçbir mantığın kabul edilebileceği tek bir müsamaha noktası bulunamazdı. Bazı milletvekilleri Ekrem Hayri Bey'in koridorda yolunu kesmek istediler. Yaşlı doktor iddiaçılık günlerinde yakından gördüğü bir manzaranın tekrarından rahatsızdı, hatta utanıyordu. Bu rahatsızlığı pek az kişinin anlayabileceği bir lisanla söyledi. İhtiras mantığı her zaman ölüme mahkum eder. Ben bu akıbeti siyasetten çok önce ta hekimliğimden bilirim. 21. Bölüm. Gönlüm isterdi ki mazini dirilten sanat, sana tarihini bir lahza hayal ettirsin. Yahya Kemal. Şimdi ta uzaklarda şarkı dönerken yüzüm, anladım ki zavallı yurdumun acısını, duymayan bu beldede kimsesizim, öksüzüm. Nazım Hikmet. Adnan Bey aylardan beri kafasını meşgul eden soruyu ortaya atmanın vakti geldiğini fark etti. Çevresindekiler Demokrat Parti hareketini Anadolu'nun en hücra köşesine kadar yayan siyaset ustalarıydılar. Bu ustaların başı kendisiydi. İstediği yönlendirmelerle Türkiye siyasetinin en hassas konusunu bu kadroyla tartışabilir ve gelecek kuşaklara bir siyasi ahlak ve din felsefesi bırakabilirdi. Demokrat Parti'nin İslamiyet adına getirdiği müsamahakar siyasetin ileride ölçüyü kaçırıp bir şeriat talebine dönüşeceği endişesini hissediyordu. Aydın, Samsun, Afyon, Tokat, Isparta, Kastamonu, Yozgat kongrelerinde delegelerin kürsüden aynı kelimelerle aynı taleplerde bulunmaları sadece tesadüf olamazdı. Bu talepleri bilerek ve isteyerek yönlendiren bir mihrakın varlığından endişe etmekteydi. Ezanın Arapça okunmasından hemen sonra hızlanan ve giderek sertleşen bu talepler, Cumhuriyet öncesi İslami yönetim heveslerine dönüşmeye başlamıştı. Ticani tecavüzleriyle kırılan Atatürk heykelleri aslında Cumhuriyet'in kırılan gururunu yansıtıyordu. Ölçüsü kaçmış tehditlerle devrimler hedef alınıyordu. Gerekli tedbirler zamanında alınmazsa gemi azıya almış bir irtica teşebbüsüyle Cumhuriyet kökünden sarsılabilirdi.